Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 15. ve 2023 yılının son bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme başlarken bir değişiklik yapacağım ve nasılsınız diye sormayacağım. Aranızda iyi hissedenleriniz, hayatı genel olarak yolunda gidenleriniz vardır mutlaka. Onlardan biriyseniz eğer sizin için mutlu olduğumu peşinen söylemek isterim. Dilerim 2024 daha da güzellerini getirir. Ben zor bir yıl geçirdim ve bu bölümde bir istisna yaparak bir önceki bölümde kaldığımız yer olan 2013 sonbaharından değil, 2023 senesinden bahsedeceğim. Bir açıdan kronolojik olarak sırasıyla anlatmadıkça olayların ve etkilerinin gerçekte tam olarak nasıl olduğunun pek de anlaşılmayacağını düşünüyorum. Diğer yandan geçmişimi bu podcast aracılığıyla anlatmaya çalışırken son zamanlarda olup bitenlerden bahsetmezsem hem kendimle hem de siz dinleyenlerle bağım zayıflayacakmış gibi hissediyorum. O yüzden bir denge bulmaya, kafanızı çok fazla karıştırmamaya çalışarak size bu yıl ve kısmen de son birkaç yılda yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden ve 2024 için aldığım bazı kararlardan bahsedeceğim. Bu bölümü yazmaya yağmurlu ve karanlık bir günde Hamburg'da bir otel odasında başladım. Bir kısmını orada, bir kısmını Almanya'nın Hollanda sınırında bulunan Cuxhaven isimli bir kasabada, kalanını da İstanbul'da evde yazdım. Anlattıkça açıldım. Bundan daha sonra bahsederim dediğim her şeyi, aklımdan geçenlerin hepsini anlatmaya karar verdim en sonunda. Tek seferde ve atmosferde yazmadığım, aralarda bazen saatler, bazen günler olduğu için bazı konu geçişleri şaşırtabilir. Başlarken uyarmış olayım. Geçtiğimiz günlerde bir dinleyici Instagram üstünden "çok bekliyoruz sizi, sonra kopuyoruz podcast'ten" diye bir mesaj göndermiş. Kendisine hak veriyorum. Önceki bölümlerden birinde de dile getirdim hatta. Belli bir yayın tarihi belirleyip her ay o gün bir bölüm yayınlamak istedim. Ama bir gazeteci, belgeselci gibi kendi geçmişim üzerine okumalar yaparak, arşivleri karıştırarak, hatırladıklarımı notlara dökerek, anlamlı bir bütün halinde aktarmaya çalışmak ve tüm bunları bir yandan aktif olarak değişen duygular, meşgaleler, mekanlar içinde yapmak zaman alıyor. Kağıda dökmeden önce en az bir ay boyunca düşünsel mesai harcıyorum her bir bölüm için ve sonunda yayınlanan bölümü olabildiğince eksiksiz, anlatmak istediğim her şeyi kapsayacak şekilde yapmış olduğumdan emin olmak, yayınla tuşuna o iç rahatlığıyla basmak istiyorum. Dikkatim bu kadar dağınık olmasa, çok kaotik, bir günü diğerine uymayan, sorumluluğu bol bir hayat yaşamasam, bir de bu yıl olduğu gibi tetiklenen travmaların etkisiyle mücadele etmesem, belki biraz daha kısa sürerdi bölümleri hazırlamam ama şimdilik elimden bu kadarı geliyor. Bir yandan eğer bir müddet hayatı durdurup, içime dönüp, yalnızca podcast'a odaklanıp, ara vermeden tüm hikayemi anlatma şansım olsa nasıl da rahatlardım diye düşünüyorum. Hem de dinleyenlerin hikayeye bağlanıp takip edebilmesi çok daha kolay olurdu. Diğer yandan hayatta bir sürü rolüm, sorumluluğum, hedefim var. Üstüne bir de benim seçmediğim başıma gelenler var. Bunları durdurup belli bir duygu, düşünce ve odaklanma seviyesi içinde kalmam mümkün değil. Yaşamaya devam ederek, üzerine düşünerek, anlatacak hikayeler biriktirmeye devam ediyorum. Yaşamla yazmak ve bu podcast arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Bu yılın 8 ayını kısmen evden uzakta, ya başka bir ülkede ya da başka bir şehirde geçirmişim. Geçirmişim diyorum çünkü oturup bu yıl neler yaptım diye özel olarak düşünüp listelemem gerekti. Öyle bir kaos halinde gelip geçti ki yıl, bazı önemli anlar hariç kendi hayatımda ne olup bittiğine dair tam bir fikrim yok. Uyuklayarak izlediğim bir film gibi bölük pörçük zihnimde her şey. hatırlamak için dönüp notlarıma, fotoğraflara falan bakmam gerekiyor. Bir yandan çok hareketli, çok katmanlı, bir insanın tek başına her bir bölümünü idare etmesinin zor olduğu bir hayat yaşıyorum. Çok fazla sorumluluğum var ve her bir alanda elimden gelenin en iyisini yapabilmek adına bin parçaya bölünüyorum. Her şeyi dengede tutabilmek, aynı zamanda yaşamaya devam etmek bayağı bir efor gerektiriyor. Yorulsam da bundan şikayetçi değilim. Bu hayatı ben seçtim, bu hale gelene kadar çok emek verdim. O yüzden hem gerektirdiklerini yaşamaktan hem de sonrasını şekillendirmek için enerjimi son damla kadar harcamaktan memnunum. Durup bir şeyler istediğim gibi olsun diye beklediğim ya da hiçbir şey istemediğim bir hayat yaşamak bana göre değil. Hayatta çabalayıp ulaştığım her hedef, gerçekleştirdiğim her hayal bir sonraki hedefe ulaşabilmem, başka hayaller de kurabilmem için bir geçit görev görüyor. Bunların yanında hem mental olarak hem fiziksel olarak kendimi anlayıp daha iyi hissedebilmek, daha sağlıklı olabilmek adına da aktif olarak çaba gösteriyorum. Bunlar benim seçtiklerim. Bir de seçmediklerim var ki işte onlarla mücadele ederken yaşam enerjim tükeniyor, ışığım sönüyor, gücüm bitiyor, dengem kayboluyor. Hiç geçmeyen derin bir üzüntüyle yaşıyorum. Yaşananları hep çekirdek aile ve diğer aile bireyleriyle birebir ilişkilerim ekseninde anlattım bu zamana kadar. Öyle yapmaya da devam edeceğim ama 2023 yılını kapatırken bazı eklemeler yapmak istiyorum. Benim tüm ailem, çocukluktan beri aile olarak bildiklerim yalnızca anne, baba, kardeş, anneanne, dede, babaanne, teyze ve iki kızından oluşuyor. Dedemi çocukken kaybettiğimi, teyze kızlarından da yalnızca biriyle yakın olduğumu düşünürsek totalde 7 kişi var. Size bugün burada neler olduğunu anlatmayacağım ama bu kadar az figürün olduğu küçücük bir ailede ne kadar kaos yaratılabilirse o kadar kaos yaratıldığını söylemek istiyorum. Türkçe'de duruma bu kadar uyan bir tanım bulamadığım için yaşananların İngilizce karşılığını söyleyeceğim. Tam bir shit show. Anne, baba ve kardeşten oluşan çekirdek aile içinde gerçekleşen olaylar haricindekileri yalnızca uzaktan gözlemliyorum oldum olası ki son yıllarda kanımın son damlasına kadar tükendiğimden kendi çekirdek aile bireylerimin yaşantıları dahil hiçbir şeyin gözlemcisi bile olmamaya çalışıyorum. O raddeye nasıl geldiğimi ilerleyen bölümlerde hikayenin kronolojik akışında anlatacağım ama anlatmaya devam edebilmek için bu yılı ve güncel halimi biraz olsun aktarma ihtiyacı duyuyorum. Her zaman sorunlu olmasına rağmen varmış gibi yaptığımız tüm aile dağıldı. Sırf bugünkü varlığı değil, geçmişe dair tüm anıları dönüştü, kirlendi, aidiyet duyguları yok oldu. Daha kötüsü olamaz derken daha kötüsü oldu. Bu fikri kabullenmek ve alışmak zaman aldı. Kimseyle de sürekli iletişimde olmadığım için anlık gelebilecek kötü bir haberin ağrısı hep göğsümün üstünde. Kendi yarattığım hayatım 10 odalı bir ev ve her odada benim iyi olup da halletmeme muhtaç olaylar var. Evin giriş kapısında sürekli olarak kendi ailemin hiçbir ferdinin iyi olmayışıyla, kendi kimsesizlik ve yurtsuzluk duygumla savaş veriyorum. O savaşta dayanamayıp yenik düştüğüm de oluyor ve tüm olumsuz duygular o 10 odaya yayılarak tüm hayatımı felç ediyor, dengemi kaybediyorum. Bu arada insan sadece zor günde ihtiyaç duymuyor aileye, sevinçlerini de paylaşabilmek istiyor. Ama bizimki gibi mutsuzluğun, dramın, kaosun ve üzüntünün bitmediği ailelerde herhangi bir mutluluğu paylaşmak şöyle dursun, insan kendi kendine içten sevinemiyor bile, boğazında kalıyor sevinçler. Bunlar hissettiklerimin ve yaşadıklarımın üstün körü bir özeti. Bu yıl aile içinde yaşananların ne kadar uzağında durmaya çalışsam da bazı olayların etkisinden kaçamadım ve üstüne ülkede yaşanan felaketler, ekonomik çöküş, seçimler sebebiyle çok fazla tetiklendim. Bir yandan hayatın getirdiği sorumlulukları yerine getirirken diğer yandan da her fırsatta kendimi anlamaya ve fiziken, ruhen iyileşmeye çabaladım. Ben travmaların kaynaklarını ve tetikleyenleri keşfettikten sonra iyileşme yolculuğunun hep ileri doğru gerçekleşeceğine dair bir inançla yaşadığımdan bu sene dengemi bu kadar kaybetmek beni şaşırttı. Ta ki yaz sonunda çocuklukta travmatize olmuş yetişkinlerle çalışan bir psikoterapist olan Pete Walker'ın yazdığı travma sonrası stres bozukluğundan iyileşmek konusunda yazılmış en faydalı kitaplardan biri olan Hayat Boyu İyileşme kitabını okuyana kadar. Kendisi de travma mağduru olan terapist, konu hakkında uzman olmasına, ömrünü travma sonrası stres bozukluğuna adamış olmasına rağmen iyileşme sürecinin iniş çıkışlarla 20 küsür sene sürdüğünden bahsediyordu kitapta. Dünya üzerinde farkında olsa da olmasa da benim yaşadıklarımı yaşayan, hissettiklerimi hisseden milyonlarca insan vardı ve maksimum bilinçle bir uzman olarak bile iyileşme yolculuğu her zaman yukarı doğru bir ivmeyle ilerlemiyordu. Yine de terapi alarak, kendini ve yaşadıklarını anlamaya çalışarak, travmanın doğasını anlayarak, kitapta madde madde anlatılanlara kulak verip uygulayarak travmanın etkilerini azaltmak, zamanla baş etmekte ustalaşmak mümkün diyordu. Bu kitapta travma mağdurunun 80 yaşına bile gelse, çocuklukta yaşadığı olumsuz bir deneyim sebebiyle tetiklenebileceğini, üzerine çalışmanın o yaşta bile sonuç verdiğini, bir tek narsisistik kişilik özelliği gösterenlerin kabule ve değişime açık olmadığına dair anekdotlar var. Dikkatimi çektiği için onu da eklemek isterim. Nobel ödüllü yazar ve şair Louis Glück, "Dünyaya bir kez bakarız, o da çocuklukta. Geri kalanı hatıradır." demiş. Çocukluk nasıl geçtiyse, dünyadaki ilk deneyimler nasılsa, İnsan ilerleyen yaşantısında kendiyle ve dünya ile ilişkisinde oradan referans almaya, oraya doğru çekilmeye devam ediyor. Pete Walker, Hayat Boyu İyileşme kitabında ilerleyen yaşlarda çocukluk döneminin olumsuz deneyimlerinin bir şekilde hortlamasını, yani travmaların tetiklenmesini duygusal geçmişe dönüşler olarak adlandırıyor. Suçluluk duygusu, boğucu bir kendini küçümseme hissi, toksik utanç, sosyal anksiyete, susmayan iç eleştirmen, sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılması yüzünden sürekli savaşma ya da kaçma modunun aktif olması gibi şeyler yaşanıyor geçmişe dönüşlerde. Ben de tüm bunların ve fazlasının bir karmasını yaşıyorum. Bu seçilerek yaşanan bir deneyim değil maalesef. Geceleri aynı şeyleri düşünmekten, çözmeye çalışmaktan uyuyamadığım, uykuya dalar gibi olduğumda korkutucu bir düşünceyle zınk diye uyandığım, kendimi suçlu hissettiğim, kendimden emin olamadığım, kendimi değersizleştirdiğim, uyuyamadığım ve sürekli olumsuz düşüncelerle boğuştuğum için yorgun düştüğüm bir dönem. Tüm bunlara bir de derin bir üzüntü eşlik ediyor. Hiç tamamen çöküp koyuvermedim ama çabalarken ve denerken nefesim kesildi aralarda. Neyse ki yılın son 2 ayında biraz olsun toparlamayı başardım. Hayatımda bazı değişiklikler yaptım, bazı farkındalıklar yaşadım. İçten içe bilsem de uygulamaya dökemediğim bazı şeyleri yavaş yavaş uygulamaya başladım. Evet, bu yıl yaşadığım bazı deneyimleri ben seçmedim ama onlarla ne yapacağımı, içinden nasıl çıkacağımı, nasıl mücadele edip nasıl güçleneceğimi ben seçiyorum. O yüzden yılın son bölümünü daha çok benim gibi hissedenlere, en çok da üzgün olanlara adamak istiyorum. Bu bölüm daha önce de söylediğim gibi biraz istisnaların bölümü olacak ve kronolojik sırayı bozarak ilk çöküşümü özetleyeceğim biraz ve ardından son bir yılı anlatacağım ve hepsini kendimce bulduğum çözümlere 2024 planlarına bağlayacağım. Hayatımın 2017 ve 2021 yılının son 10 gününe kadar olan kısmını, tam 4 seneyi başka bir boyutta tekrar insan olmaya çalışan bir zombi gibi geçirmiştim. Neler yaşadığımı anlamaya çalışıyor, iyileşmek için mücadele ediyordum. Etrafımdaki kimse ne yaşadığımı anlamıyordu. Hayata tutunmak ve devam etmek için, her şey yolundaymış gibi davranmak için zorluyordum kendimi. Bana bir şey olmuştu ve ne olduğunu anlayıp çözmem gerekiyordu. Terapiye başladım. Milyon tane farklı şey yaşadığım, öğrendiğim, hayatı kırıp döküp baştan inşa etmeye çalıştığım, hiç gücüm yokken direndiğim, kendimden vazgeçmediğim ama çok hırpalandığım yıllar geçirdim. Ne ailem, ne arkadaşlarım, ne kocam anlamadı neler olduğunu uzunca bir süre. Dışarıdan bakıp mis gibi bir hayatım olduğunu düşünenler oldu. En zor günlerde bile bıraktım, oynamıyorum demedim çünkü. Her yeni günde kendimi ayağa kaldırmak için başka bir şey denedim. Bilmiyordum henüz. İlk defa yaşadığım bir hal içindeydim. Kendimi kaybetmiştim. Işığım sönmüştü. Günlerce, haftalarca, aylarca değil, yıllarca düzgün bir uyku uyumamış, yorgunluktan bayılmış, o baygınlık halinde bile beynim düşünmeyi bırakmamış, gözümü, elim kolum uyuşmuş, kas katı kesilmiş halde açmıştım her yeni güne. Ve gözümü açar açmaz korkular çökmüştü üstüme. 60-61 kilodan 90 küsür kilolara çıkmıştım. Yaralı ve korkmuş bir hayvan gibiydim. İçgüdülerim saklanıp yaramı yalayıp iyileşmeye çalışmamı söylese de dünyanın benden beklediği normal bir insan olma sorumluluğunu yerine getirmem gerekiyormuş gibi hissediyor, suçluluk duyuyordum. Evlenip hemen ardından Lizbon'a taşındıktan sonra başlayan bu süreç 2 sene sonra İstanbul'a döndükten sonra da devam etmişti. Hiç gücüm yokken büyük büyük işlerle uğraşıyordum. Hayatım bir türlü yoluna girmiyordu. Bir yandan da çekirdek ailem her zamankinden de büyük bir çöküş yaşıyordu. Mental olarak, ruhsal olarak, fiziksel olarak perişan haldeydim. Uyanık olduğum her saniyeyi ağzım yüzüm uyuşarak, her an felç geçireceğimi düşünerek, ayaklarım, bacaklarım uyuşarak geçiriyordum. Beynim saniye ara vermeden felaket senaryoları üretiyordu. Bu dönemlerle alakalı anlatacak çok şey var tahmin edersiniz ki, yalnızca halimi tarif edebilmek adına sebepleri olmadan sonuçları aktarmaya çalışıyorum şu an. 2019'un Mart ayında 29 yaşına yeni girmişken tuttuk İstanbul'daki evi. Kedimiz Hans bizimleydi. Ardından önce Sophie'yi bulduk parkta. İki kedimiz oldu ve yıl bitmeden bir de Merlin'i sahiplendik. 2020 Mart'ında 30 yaşıma girdikten 2 gün sonra da Türkiye'deki ilk Covid vakası açıklandı. Dünya durduğunda 2 kedi ve 1 köpek, bir sürü bitki, salonda denizi gören camın çoğunu kaplayan bir de çam ağacı vardı hayatımda. Uçuşlar iptal olduğu için Yelmur sürekli işe gidip gelmiyordu. O da evdeydi. Koşturmaya bir süre ara vermek, durmak, camdan gördüğüm çam ağacıyla bağ kurmak, yavru bir kedi ve köpek büyütmek iyi gelmişti. Bu arada evi İstanbul'da tutmuştuk ama Yelmur İtalya'da çalışıyordu ve ben ona onu yalnız bırakmayacağıma, her zaman olmasa da sık sık onunla İtalya'ya gideceğime söz vermiştim ama bir kere bile gidememiştim. Her şeyden olduğu gibi uçağa binmekten de korkuyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Tüm aidiyet duygularımı ve kendimi yitirmişken İstanbul'da olmaya, burada kök salmaya, ayağımın altına bir zemin yaratmaya ihtiyaç duyuyordum ama Yelmur sürekli evi İstanbul'da tutmak hataydı diyerek yurt dışına taşınmaktan bahsediyordu. Ne samimiyet ve ilgiyle bağlı olduğum bir ailem vardı, ne ait olduğum, içinde huzurla yerleşebileceğim bir hayat. Tüm kimliklerimi, olduğum kişileri, neşemi, ışığımı, çevremi, her şeyi kaybetmiştim. O dönem yurt dışına gitmektense ölmeyi tercih edecek haldeydim. İyileşmek için ihtiyacım olanların farkında ama şartları bir türlü yaratamamanın çaresizliğiyle kıvranıyordum. Pandemi durmaya zorlayarak bir nevi imdadıma yetişti. Bu dönemde biraz olsun dünyayla bağ kurabilmek için yeni bir Instagram hesabı açıp ev hayatı, bitkiler, kitaplar, hayvanlar ekseninde paylaşımlar yapmaya başladım. Pozitif bir şeyler paylaşayım, hayvanları, bitkileri, kitapları seven insanları çekeyim kendime istedim. Öyle de oldu. Üstüne bir de sokaktan peşimize yaşlı bir kedi takıldı, bir kedi daha katıldı ailemize. Dışarıdan bakan biri için hayatta her şeyi olan, keyfi gayet yerinde biri gibi görünüyordum. Üstüne bir de ne kadar şanslı olduğuma dair yorumlar ve mesajlar geliyordu. Sanki hayatımın içindeki insanlar tarafından anlaşılmamak ya da yanlış anlaşılmak yetmiyormuş gibi, bir de yabancılar tarafından yanlış anlaşılacağım bir ortam yaratmıştım kendime. Pandeminin üzerinden bir yıl kadar geçtiğinde 31 yaşıma bir ay kala rahim ağzı kanserine doğru giden bir yolu yarıladığımı öğrendim. Operasyonlar geçirdim. Neyse ki operasyonlar ve tedavi işe yaradı ve birkaç ay sonunda yapılan kontrolde temiz geldi sonuçlarım. 2017'den 2021'in sonuna gelene kadar türlü sınavlar verdim. Kendimle ilgili çok fazla şey öğrendim, çok çabaladım ama çok fazla iyileşemedim. Ta ki 2021 sonunda babamla ipleri kopartacak bir olay yaşayana kadar. O olay sonrasında bir aydınlanma yaşadım. 3 ay sonrasında Meksika'ya tatile gittik. 32. yaşıma orada girdim. O tatil çok iyi geldi. Kendime geldiğimi, ışığımın cılız da olsa tekrar yandığını hissediyordum. Ama bugünlere bir de mutsuzluk eklendi. Dönüş uçağına binmek için uyandığımız sabah aramıza en son katılan yaşlı kedimizin öldüğünü öğrendik. Hastaydı ama yanında olsak nasıl olurdu sorusu ve üzüntüsünü taşıdım kalbimde uzunca bir süre. Meksika'dan döndükten sonra ufak ufak değişiklikler yapmaya başladım hayatımda. Her gün 10 bin adım atmaya başladım mesela. Online bir Hollandaca kursu takip ediyordum. Düzenli bir kursa katılmak, yeni bir dil öğrenmek iyi geliyordu. Bir de pandemi döneminde araba kullanmayı öğrenmiştim. Artık aktif olarak araba kullanıyordum. Haziran ayına geldiğimizde 70'li kilolara düşmüştüm. Geceleri uyuyabiliyordum. Gözümü açar açmaz korkularla mücadele etmiyordum artık. Suçluluk duygusundan biraz olsun sıyrılmıştım. Ve böyle bir ruh halindeyken yıllardır aklımda olan hayatımı anlatma projesini nihayet hayata geçirmeye karar verdim. Hem de sesimle anlatacaktım. Sesim benim çoğu zaman sosyal anksiyetemin, eleştirilme korkumun, tek bir düzgün çizgi halinde düşünemememin kurbanı olmuştu. Aslında bir yıl önce 2021 yılının Haziran ayında ilk adımı atmış, Barcelona'ya giderken mikrofon almıştım yanıma podcast'a başlamak için. Sevgili günlük koymuştum adını. Yaşadıklarımı anlatacaktım. O gün Barcelona'da olmamın şans eseri olmadığını söyleyecektim. Yaralardan bahsedecektim. İnsan durduk yere korkulardan yaşayamayacak hale gelmiyordu. Bir yerlerde benzer şeyler hissedenler varsa onlara ulaşmak istedim. Instagram'da hayatların sadece reklamı yapılıyordu. Ben gerçeği konuşmak istiyordum. Anlatacak çok şey vardı ama mikrofonu açıp konuşmaya başladığım an kafam karışıyordu. Kurduğum cümleyi değerlendirip eleştirirken ya da çağrıştırdığı başka bir şeyi düşünürken bir sonraki söyleyeceğimi unutuyordum. Ama bundan tam bir sene sonra bunu kendim için yapacağım, hikayem, hesaplaşmalarım benimle mezara girmeyecek diyerek yazıp okuyarak kayıt almaya karar verdim. Sevgili günlük de fena bir isim değil ama anlatacaklarıma kendini yaşama cesareti kadar yakışabilecek başka bir isim daha yok diye düşünerek tamamen hazır olarak başladım anlatmaya. Podcast'ı yapmaya başladıktan sonraki 4 ayda her gün biraz daha kendime geldim. Dağılan ve derdi bitmeyen ailem, Türkiye'de kalabilmek, köklenebilmek için verdiğim savaş, kansere doğru ilerlemek üzere olan bir durum tespiti üzerine geçirilen operasyonlar ve daha birçok şeyin üzerimdeki etkisi azalmaya başlamıştı. Ekim ayında kendimi iyi hissederek bir spor salonuna yazıldım. Spordan sonra içimde bir şükür duygusuyla eve döndüm ve yemek hazırlarken emlakçı aradı. Eviniz satılıyor, gelip fotoğraflarını çekebilir miyiz diye. Tam olarak oh dediğim gün dünya bir kere daha başıma yıkıldı. Eve gelip giden alıcılar, kiralar çok arttığı için ev bulamamak, eğer bir gün kirayı ödeyemeyecek durumda olursam gidecek hiçbir yerimin olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek, sokağıma, evime yabancılaşmak, evi alabilecek kadar kredi çekmek için çözümler aramak ama imkansız olması, hem ruhen hem fiziken tüm dengemi bozdu. Davul gibi şişip yatak döşek yattığım, doktor doktor gezip sebebini ve çözümünü bulmaya çalıştığım, bir yandan da kilo aldığım bir döneme girdim. 2-2,5 aylık sürecin sonunda evin satışı iptal oldu. Kayınpederim ve kayınvalidem kendi evlerini ipotekleyerek küçük bir ev almamıza yetecek kadar kredi çektiler. Onlara borçlandık. Kafamızı sokacağımız bir çatımızın olmayışı konusu bir şekilde çözülmüş oldu. Ama benim bir türlü kendime gelecek fırsatım olmadı o zaman bu zamandır. 2022'yi böyle bir gündemle bitirdik. Neden şiştiğime dair doğru dürüst bir teşhis ve tedavi alamadığımdan Ocak ayında davul gibi bir halde Hollandaca dil ve kültür sınavına girmek üzere Ankara'ya gittim. 5 aşamalı sınavı tek seferde verdim neyse ki. Şubat ayında Yelmer'in ailesiyle çok önceden planlanmış Lapland tatiline gitmek için yola çıktık. Merlin'i Çınarcık'ta anneme bıraktık. Havalimanına gittik. Önce Hollanda'ya uçtuk. Ertesi sabah Helsinki'ye uçmak için erkenden uyandık. Telefonu elime aldım ve depremi gördüm. O andan sonrasını günlerce şok halinde haberleri takip ederek geçirdim. Türkiye'ye döner dönmez Merlin'i almak için Çınarcık'a gittik. Lapland'da günlerce kendimi tuttuktan sonra deprem hakkında konuşabileceğim bir yerdeydim artık en azından. Sabah uyandıktan sonra bir sebeple annemle birbirimize girdik. Aile içinde bir sürü karışıklık vardı o dönem. Annem evden çıktı gitti. Kısa bir süre sonra anneannemin kötü olduğu haberi geldi. Kendimizi hastanede bulduk. Yatırdılar anneannemi. Günlerce hastanede kaldı. Doktorlar pek iyi şeyler söylemediler. Korktum. Hastane odasında otururken günlerdir geçmeyen bir anormallik hissettiğimi fark ettim. Takvime bakınca regl tarihinin geçtiğini gördüm. Aşağı eczaneye inip test aldım. Anneannemin hasta odasındaki tuvalette hamile olduğumu öğrendim. Anneannem iyileşti ve çıktı hastaneden. Ben hem kişisel yaşantımın yarattığı hayal kırıklıkları ve çöküş sebebiyle hem de deprem ve sonrasında yaşananların etkisiyle öyle berbat bir haldeyken dünyaya bir çocuk getiremeyeceğime karar verdim. Bu kadar sahipsiz, köksüz, dağılmış hissederken, bu kadar farkındayken, kaynaklarım tükenmişken böyle bir sorumluluk alamazdım. Mutsuz ve son enerjisiyle yalnızca çocuğa bakım vermeye çalışan bir annenin bir çocuğun minicik omuzlarına ömür boyu taşıyacağı yükler bindirebileceğini biliyorum çünkü. Çocuk fikri kırılan taraflarımı tamir edecek, eksiklerimi tamamlayacak bir aracı değil benim için. Hayatı ve tüm kaynaklarımı paylaşacağım, paylaşarak çoğalacağım, dengeli bir ruh haliyle rehberlik etmek, ulaşılabilir ve canlı bir halde farkındalıkla sürdürmek isteyeceğim ömürlük bir anlaşma olarak görüyorum kendi adıma anneliği. Beni mutlu eder mi acaba diyerek mutsuzluğumun içine mutsuz etme riskini göze alarak doğuramazdım, doğurmadım. Anlattıklarım özetin özeti bile değil bu arada ama bu kadarını paylaşırken bile ruhum acıyor. 33 yaşına girmemin hemen ardından kürtaj olduktan sonra kalkıp Tayland'a gittik bir son dakika kararıyla. Döndükten sonra kardeşim nişanlandı, kocam omzunu kırdı. Ardından genel seçimler oldu ve bir şeyler değişsin istedim. Tüm dikkatimi oraya verdim, umutlandım ama olmadı. Sonra kardeşim evlendi. Tüm bu deneyimlerin hepsini bir kenara koyarsak, sadece depremin sebep olduğu ruhsal yıkımı ve yası olması gerektiği gibi yaşayamamış olmak, hiçbir şeyi sindiremeden hep üstünü örte örte ilerlemiş olmak bile sakatlamaya yetiyor insanı zaten. Ki bahar ve yaz görece daha az endişeyle geçse de havaların soğumasıyla birlikte depremi, hayatını ya da sevdiklerini kaybedenleri, yersiz, yurtsuz, kimsesiz kalanları ve bir deprem daha olsa olabilecekleri düşünmeye başladım tekrar. Çünkü hem yaşananları kabul edemiyorum hem de hiçbir önlem almadan deprem bölgesinde yaşlı bir binada yaşıyorum. Ama yeni bir binaya taşınsam kafam rahat eder diyemiyorum. Bir felaket olsa doğup büyüdüğüm, kendime ait hissettiğim, içinde sevdiklerimin, anılarımın olduğu şehrin ve o şehrin insanlarının başına gelebileceklerden korkuyorum. Hatta sadece şehrin değil, ülkenin başına gelebileceklerden korkuyorum açıkçası. Özetle dönüp baktığımda geçen yılı sadece kördüğüm olmuş bir ip yumağı gibi görüyorum ve kendimi de öyle karmakarışık hissediyorum. Bugün sizlere anlattıklarımla biraz o yumağı çözmeye çalıştım. Biraz da bu yılın öğrettiklerinin üstünden geçmek, bir nevi Z raporu almak istiyorum. Hem de sosyal medya üzerinden takip edenler varsa görünenlerle aslında yaşananlar arasındaki uçurum biraz olsun anlaşılsın istiyorum. Kimi insan yeni bir yılı yalnızca takvimde değişen rakamlar olarak değerlendiriyor, önemsemiyor. Ben öyle değilim. Yeni yılı da, yeni yaşı da önemsiyorum. Yenisine girmeden bir öncekini değerlendirme ihtiyacı duyuyorum. Neler öğrendim, hayatın neresindeyim, yola benimle devam edecek ve etmeyecek olanlar neler, kalbimi kıran kötü deneyimler ya da içimde çiçek açtıran güzel deneyimler neler gibi birçok şeyi düşünerek sıraya koymak bana iyi geliyor. Hayatımın kontrolünü elime almama, daha güçlü hissetmeme yardımcı oluyor. Bir nevi bahar temizliği etkisi yaratıyor içimde. Bu bölüme kadar anlattıklarımdan da kısmen anlaşıldığını tahmin ediyorum. Ben pek şansa inanan, işini şansa ya da başkalarından gelecek bir şeylere dair beklentilere bırakan biri değilim. Hayatı planlayarak ne istediğime ve neler yapabileceğime kafa yorarak yaşıyorum. Benim için anlamlı bir yaşam bu dünyada bana ayrılan sınırlı süreyi nasıl değerlendirdiğimi bilmekle, kendimi anlamakla, zamanla ve yaşananlarla değişen ihtiyaçlarımı tespit edebilmekle mümkün diye düşünüyorum ve bunu önemsiyorum. Aksi halde hayatı ve dünyayı algılayışımın tüm dizginlerini zihnime vermiş oluyorum. Zihnim de beni hayatta tutmak için neleri hatırlamak işine geliyorsa onları hatırlıyor, parlatıp altlarını çiziyor ki bunlar genelde negatif deneyimler oluyor. İyi kötü tüm deneyimleri, başarıları, başarısızlıkları bilinçli olarak düşünüp listeleyince zihnimin kontrolünü daha rahat elime alabiliyorum. Gölgede kalanları da tespit edebiliyorum. Bu da daha az belirsizlik anlamına geliyor. İnsan her zaman yaşadığı anda hak ettiği kadar alan açamıyor sevineceklerine ya da üzüleceklerine. Geri dönüp üzerine düşünerek hakkını vermek, sonradan sevinmek ya da üzülmek mümkün diye düşünüyorum. Bilgi güçtür diye bir söz var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Ben en büyük gücün insanın kendini bilmesinden geldiğini düşünüyorum. Öyle yalnızca doğal yollarla içten gelen sezgisel bir bilgiden bahsetmiyorum burada. Bilinçli olarak üstüne düşünülmüş, değerlendirilmiş ve güncellenen bir bilgiden bahsediyorum. Bir de gerçekliği tüm çıplaklığıyla görmek ve anlamak istiyorum. Kendimi ve hayatı işime geldiği gibi algılayıp kaçmak yerine buz gibi gerçekliğe dalarak yüzleşmeyi seviyorum. Toksik pozitifliğin gelişme ihtimallerinin önünü kapattığını düşünüyorum. İnsanın her zaman iyi olamayacağını biliyorum. Sürekli değişen şartlar ve koşullara acımadı ki diye nanik yapmaya çalışmak yerine olumlu, olumsuz tüm deneyimlere ve duygulara alan açabilecek sabrım ve gücüm olsun istiyorum. Ve bu sabır ve güç rezervi hazırda bulunmuyor. Yaşadıklarımı önüme döküp çetelesini çıkarttıkça, içime doldurduklarımı boşalttıkça alan açılıyor. İnsanın dönüp kendi içine bakmasını neden bu kadar önemsediğim hakkında saatlerce konuşabilirim ama bu kadarı yeter diye düşünüyorum. Konuyu buradan bu yıl çok fazla kafa yorduğum ve çoğumuzu ilgilendirdiğini düşündüğüm başka bir yere bağlayacağım. Öncelikle kendimden başlayayım. Bu podcast'te size duygularımı, düşüncelerimi ve başımdan geçenleri bayağı detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hikayemin ne kadar çok katmanlı ve ilginç olduğunu olduğunu ben biliyorum. Sizse henüz bir kısmını dinlediniz. Dinlemeye devam ettiğinize göre de ilginizi çekecek başka şeyler anlatacağıma dair umudunuz var. Ama şöyle bir durum var ki ben öykümü tanınan, kendini belli bir alanda kanıtlamış bir profesyonel ya da halka mal olmuş biri olarak anlatmıyorum. Güncel bir örnek vereyim. Teoman Fasafiso diye bir kitap yazarak rockstar olana kadar ve olduktan sonraki yıllarını, anılarını anlattı mesela. Yaptığı işte kendini kanıtlamış, herkes tarafından tanınan birinin hayat öyküsünü anlatması, ilgimizi çekeceğini düşünmesi gayet anlaşılır. Kitapta babasını kaybetmekten nasıl etkilendiğinden bahsediyor. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım sözlerinden bildiğimiz bu ölüm hakkında Teoman'ın iç döküşünü dinlemekle de ilgileniriz birçoğumuz diye tahmin ediyorum. Hepsi bir kenara, adam onlarca hit çıkarmış bir rockstar. Bu saatten sonra sırf kendinden ve hayatından bahsetse dinlenir yani. Peki ben kim oluyorum da öykümü anlatarak ilginizi ve zamanınızı talep ediyorum? Ne başardım da bugüne kadar geçen günleri anlatma cesaretini gösteriyorum? Yaşamışım bir şeyler de sonuç ne yani? Kim bu konuşan? Küçücük yaşlarda çıktığı sorular sorup cevaplar arama yolculuğunu yazarak ve hemen her şeyi arşivleyerek kayıt altına almış, çoğu kişinin aklından geçirmekten, hayalini kurmaktan çekineceği bir dizi seçimi yapmış, böyle şeyler yalnızca filmlerde olur denen şeyler yaşamış, bir noktada ensesinde olduğunu fark etmediği travmalara yakalanmış, bundan da öğrenmek ve dönüşmek için çabalamış biri olarak kendi öykümü anlatıyorum. Cesaretin ve iyi planlamanın insanı nerelere götürebileceğini, neye benzemek, neyi normalleştirmek istersek o tarafa bakmanın işe yaradığını bilen, hayatta yalana, hileye, adaletsizliğe bulaşmadan net bir şekilde ilerlemenin, başı dik yürümenin, hatalarını kabul edip onlardan ders çıkartabilmenin, hayatın ve kendinin geçiciliğinin farkında olmanın getirdiği esneklik sayesinde kendimle zehirlenmeyerek yaşamanın faydalarını görmüş biri olarak anlatıyorum. Sol elimin bileğinde Heal the World, Türkçe mealiyle dünyayı iyileştir yazıyor. Oldum olası yazıyorum. Oldum olası yazarak anlatmak, anlatarak iyileşmek, benzer duygular yaşadığım insanlara ulaşmak istiyorum. Anlatmama izin verecek bir meslek yapabilmek için iletişim fakültesine gittim. Gazeteci olmak, köşe yazıları yazmak, dünya dertlerinden, gerçeklerden, görüp deneyimlediklerimden bahsetmek istedim. Hep meselelerim vardı, hep meselelerim oldu. Reklamdan ve reklamcılıktan, insan psikolojisinin zaaflarının insana karşı kullanılmasından tiksindim, uzak durdum. Sadece gerçeklere ilgi duydum. Bir de yalnızca hatıralarıma güvenmiyorum anlatırken. Çocukluktan itibaren tüm yaşadıklarımı, düşüncelerimi, hissettiklerimi kayıt altına aldığım, tüm hayatımı arşivlediğim için kendimin belgeselcisi gibi yapıyorum geçmişe dair olan tüm bölümleri. Düşünmeye başladığım andan beri sorguluyorum ve anlatmak, kendimi ifade etmek gibi bir derdim var. Yani bunun için okul bile okudum. Bu podcast aracılığıyla kendimden bahsetmeye karar verdiğimde dinleyenlere bir şeyler verebileceğim konusunda hiçbir şüphem yoktu. Aksi halde anlatmaya başlayamazdım. Çünkü altını dolduramayacağım, yalnızca benimle ilgili olan bir sebeple üzerime ilgi çekmek beni yalnızca strese sokar ve hiç hoşuma gitmez. Sonuç olarak ortada belirgin bir sıfat ve başarı olmasa da anlatmaya değer bir şeylerim olduğuna dair sizleri bir kere daha ikna edebilmişimdir diye umuyorum. Şimdi hem Teoman'ı hem de kendimi azat ederek asıl söylemek istediğime geçiyorum izninizle. Bütün bu tatavayı aslında başka bir yere bağlamak için yaptım. Daha önce de bahsettim defalarca, benim bu podcast'i yaparak öykümü anlatmamın ilk sebeplerinden biri yaşadıklarımı kayıt altına almak, bir diğeri de bir insan öyküsünü bütünüyle vererek hangi yaşanmışlıkların sonrasında nelere dönüştüğünü, neler hissettirdiğini, travmanın doğasını biraz olsun aktarabilmek, bir de imkansız denen şeyler için kalkıp harekete geçmenin sonuç verebildiğini gösterebilmekti. Bunu yapıyorum ve yapmaya devam da edeceğim. Yani bir rockstar değilim evet, ama hayatım neden ve nasıl birilerinin ilgisini çeksin gibi bir çekincem de yok. İlginçliğinin pek de göreceli olduğunu düşünmüyorum. Ama buna rağmen son zamanlarda kendini anlatma konusunda bir iç bulantısı yaşıyorum. Çünkü herkes ama herkes kendini anlatıyor. İnanılmaz bir kakofoni hakim her yerde. Bir kısım insan kendileriyle sarhoş olmuş vaziyette başı sonu olmadan izleyici çekmek için, ilgi toplamak için başlarına gelen bazı şeyleri anlatıyor bölük pörçük. Bir kısım insan da hipnotize olmuş vaziyette onları izliyor, yorumlar yapıyor, sözüm ona ilham alıyor. Bu insanlar kim? Nereden gelmişler? Nereye gidiyorlar? Hayatta hangi sınavları vermişler? Etik değerlere, hakka, adalete ne kadar önem verirler? Hiçbir şey bilmiyoruz. Kendinden bahsedenlerin yanında bir de anonim hesaplar var. İnsanlara iyileşme yolculuğunda rehberlik edip akıl veriyorlar. Ama onların da arkasında kimin olduğu belli değil. Böyle şipşak bilgi veren hesapları, bölük pörçük kendini anlatanları takip ederken kendimi geliştiriyorum sanıyor insan. Ama aslında olan en net şey oyalanmak ve beyin kapasitesini gereksiz bir başka bilgiyle daha işgal etmekten öteye geçmiyor. Bu ekranı kaydırırken ekrandan beynimize sızan hemen her şey için geçerli bu arada. Bunları şu sebeple anlatıyorum. Sürekli sağdan soldan gelen kırpık kırpık anılara, düşüncelere, psikolojiyle, felsefeyle, sanatla ilgili içeriklere maruz kalırken, hatta bunların çoğu insanın kendini iyi hissetmesi konusuyla alakalıyken ve bu içerikleri daha iyi hissetme umuduyla tüketiyorken umduğumuzu buluyor muyuz? Yoksa derinleşmeden yoksun, havada kalmış, altı boş ya da doldurulmayı bekleyen, bir sürü bilgi yığılmasından yorgun, kendi hakkında düşünemeyecek, kendini bilemeyecek kadar kafası karışmış bir hale mi geliyoruz? Kendini bilmek netlik istiyor, sabır istiyor. Oturup nasıl hissettiğinize, planlarınıza dair düşünüp en azından bir sayfa yazabilecek zaman yaratabilir misiniz mesela her gün? Çoğu kişinin içini sıkmıştır bu düşünce diye tahmin ediyorum ama sürekli dışarıdan içimize, tam olarak kendimizin üzerine çöp doldurup altında iyi olmayı beklemek çoğumuz için nafile bir bekleyiş diye düşünüyorum. Sadece başkalarını dinleyerek, dinlediğimiz için hiçbir aksiyon almadan ne hislerimiz ne hayatımız değişmeyecek. Ekrana bakarak seçmediğim konularda bilgi akışına maruz kalmak, başkalarının hayatlarından, deneyimlerinden haberdar olmak, derinleşmeden, yüzeyde kalarak deneyimlediğim her an zihnimde manasız bir çöp yığını oluşturuyor. İyi mi gelir diye bölük pörçük görüp depoladıklarım huzursuzluk hissimi perçinliyor. Dünyayı ve hayatı bir bütün halinde deneyimlemediğim, kitap okumak, film izlemek gibi aktiviteleri bile sürekli ekrana bakarak böldüğüm için anılarım da bölünüyor ve zaman sanki çok hızlı geçmiş gibi geliyor. Sadece içerik tüketmek değil bu arada, sosyal medyaya içerik üretmek de içimi bulandırıyor benim. Her gün 10 bin adım atarken günlük reelsler yaparak yürürken gün içinde yaptıklarımdan kesitler paylaşayım dedim ve bunu bir 25 gün kadar sürdürdüm. Ben hayatımda bu kadar lüzumsuz bir şeyle kendimi bu kadar strese soktuğumu bilmiyorum. 25 gün boyunca beynim gece yattığım anlar dahil önceki günlerde yaptığım reels'ları oynattı kafamın içinde. Dünyaya insan gibi değil, ilginç şeyleri görüp kayıt altına almak üzere dizayn edilmiş bir android gibi baktım. Her geçen gün telefona ve ekrana biraz daha kilitlendim. Ömür boyu yaşadığım en büyük iç bulantılarından birini yaşamama sebep oldu bu deneyim ama dersimi aldım. Beynimizin dizaynını kolay olana adapte olup uyuşacak şekilde değiştirebildiğimiz gibi tam tersini yapmak, alışkanlıkları değiştirerek sabır süresini uzatmak da mümkün neyse ki. 2024 için birinci hedefim ve kararım şöyle. Sabrımı ve beyin kapasitemi ekranlardan gelen ufak ufak işe yaramaz şeylerle doldurmamak, uzun uzun kitap okumak, anın içinde yayılmak, yazmak, gökyüzüne bakmak, hayvanlarımla doya doya zaman geçirmek ve tüm bu aracılar sayesinde hayatım ve ruh halim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, daha dayanıklı bir hale gelmek, derinleşmek, odaklanmak, zamanımı gerçekten önem verdiğim şeylere ayırmak ve karnımdaki kelebekleri, heyecan duygusunu yeniden canlandırmak. Bölümün başında uzun uzun anlattığım, kontrol edemediğim ve acılarıyla ezildiğim olumsuzluklar var ya, işte bunlar biraz dirayetli olursam o olumsuzluklara panzehir olabilecek güce de sahip. Benim oldum olası kendime örnek aldığım, hayranlık duyduğum, kendimi yakın hissettiğim insanların, kitap ya da film karakterlerinin şöyle ortak noktaları var. Tutku duydukları şeye odaklanmak, ısrarcı olmak, imkansızın varlığına inanmamak. Yabancısı olduğum bir yaşam biçimi değil bu benim de ama özellikle odaklanmak konusunda inanılmaz zorluk yaşıyorum. Dikkat eksikliği bozukluğuyla bir ömür geçirdiğimi bu yıl keşfettim. Hayatımın büyük bir bölümünde hem dikkat eksikliğiyle mücadele etmişim hem de çok katmanlı düşünebilme, çözüm üretebilme, nörotipik yani standart olan beyin işlevlerine sahip birinin korkutucu bulacağı maceralara atılabilme, nokta atışı planlar yapabilme gibi avantajlarını da yaşamışım. Ama geldiğim noktada Hem yaşadıklarım hem ekranla ilişkim yüzünden dikkatim mahvolmuş durumda. Her şeyi erteleyebildiğim kadar ertelediğim, ekrana baktığım için zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım dönemler yaşadım. Bu öyle bir kısır döngü ki hem sorumluluklar ve yerine getirilmedikleri için stresi birikiyor, hem de ekrandan beynime dolan boş bilgiler, hatta çoğu zaman durduk yere kötü şeyler çağrıştıran, hatırlatan tetikleyiciler yüzünden korkularım hortluyor, kendi sabit olumsuz hislerime ve düşüncelerime bir de dışarıdan bir şeyler eklemiş oluyorum. Sabrım bitiyor, keyfim kaçıyor, güzel ve olumlu şeylere yer kalmıyor içeride. Böyle olduğunda aksiyon alıp sosyal medyadan uzak durarak hayata dönüyorum. Son zamanlarda Instagram'ı neredeyse hiç açmıyorum ve endişe seviyem her gün biraz daha düşüyor. Etrafımdaki renkleri, kokuları, aynadaki yansımamı fark ediyorum. Ekran kaydırarak çabuk çabuk dopamin salgılamak isteyen beynimin istediklerini yapmayınca zamanla daha uzun odaklanma gerektiren şeylerden keyif almaya başlıyorum. Bence bir insanın özellikle iletişim çağında öğrenmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi dopamin sisteminin işleyişi. İnternetle bağımsız konularda, hayatı nasıl yaşadığımıza dair birçok alanda da etkisi var dopaminin. Ama baktığımız her an nasıl hissedip nasıl düşüneceğimizi kontrol edebilen, gerçekten önemli olanlarla illüzyonu ayırt edemeden yaşayıp hayatı kaçırmamıza, vasata alışmamıza sebep olan ekranlarla ilişkimizin dopamin hormonumuzla bağını bilmek bir nevi esaretten kaçış anahtarı gibi. İnsan sürekli bir şeyler satın alarak mutlu olmak üzere dizayn edilmiş bir canlı değil, ama ekranlar aracılığıyla hepimizi tek tipleştirmeye çalışanların en çok yapmamızı istediği şey bir şeyler satın almamız. Halbuki güvende hissetmeye, derin ilişki bağlarına, kendini bilmeye, gülmeye, ağlamaya, rüzgarı ve güneşi tenimizde hissetmeye, sevmeye, sevilmeye, sevişmeye, hayal kurmaya, gerçekten yaşamaya ihtiyacımız var. İnternet çağında dikkat konusunda yazılan Çalınan Dikkat kitabında mı okudum yoksa başka bir yerde mi hatırlamıyorum ama biri gördüğü bir fotoğraftan bahsetmiş. Facebook'un Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg bir grup çalışanıyla birlikte yeni ürettikleri bir yapay zeka gözlüğünü tanıtıyormuş. Tüm çalışanların gözünde gözlük varken bir tek Zuckerberg takmıyormuş yapay zeka gözlüğünü. Bizi ekranlara hapsedenlerin, yaşamayı bırakıp içerik ürettiren ve içerik tükettirenlerin hiçbiri ekranlara bakmıyor. Baksalar, bizi nasıl ekranlara hapsedeceklerine dair odaklanma ve planlama gerektiren çalışmalarını sürdüremezler. Ne kadar ironik değil mi? Dikkat konusunu kapatmadan önce hayranlık duyduğum insanların hikayeleri dediklerime birkaç örnek vereceğim. 2024 senesinde bir değişiklik yaparak internet ünlülerinin kısa öyküleri yerine bu öyküleri okuyup dinleyebilirsiniz. İlki Ferhan Şensoy'un otobiyografik romanları Kalemimin Sapını Gülle Donattım ve Baş Kaldıran Kurşun Kalem. İkincisi Yıldız Kenter'in hayatını anlatan belgesel Caniko. Üçüncüsü Genco Erkal'ın hayatını anlatan belgesel Genco. Dördüncüsü Mina Urgan'ın otobiyografik kitabı Bir Dinozorun Anıları. Teoman'ın anılarını anlattığı Fasofiso kitabını da beğeniyorum ben. Bir de Jack London'ın otobiyografik öğeler barındıran kitabı Martin Eden'i önereceğim. Son olarak bence kulak verdiğimizde iyileşmemize yardımı olacak, tüm detaylarıyla öğrenmemizin en ilginç olacağı öykülerin başında kendi öykümüz geliyor. İyileşmek, zihnimizi başkalarının hayatları ve düşünceleriyle ardı arkası kesilmeyen bildirim akışıyla doldurmanın aksine kendimize alan açmamıza ihtiyaç duyuyor. Eğer zaten hayatımızın zorlandığımız bir dönemindeysek, dışarıdan gelen bildirimler sinir sistemimizin ihtiyacı olan dinginliği iyice yok ediyor. Özellikle bu dönemlerde bir terapistle konuşmak, zihnin içine dolanları teker teker çıkartıp değerlendirmeye, kör düğüm olanları çözmeye, kendini hatırlamaya, kendini anlamaya, güç kazanmaya yardımcı oluyor. Henüz hiç terapi almadıysanız ya da hayatınızın zorlandığınız bir dönemindeyseniz 2024 planlarınızın içine terapi almayı, başkalarının öyküleri yerine kendi öykünüze eğilmeyi düşünebilirsiniz. Eğer terapiye başlamaya karar verirseniz bu bölümün sponsoru olan online terapi uygulaması Salus'u indirip mevcut psikolojik durumunuzu ölçen test sorularını yanıtladıktan sonra size uygun olan bir terapistle eşleşerek ilk seansınızı planlayabilirsiniz. Omzumuzdaki yüklerle, kalbimizdeki acılarla, biten hayat enerjimiz, sönen ışığımızla, destek almadan tek başımıza yola devam etmeye çalışmak zorunda değiliz. Terapi öyle bir süreç ki kendi hayatımızı, kendimizle ilgili bize öğretilenleri, gözümüzün önünde bir perde gibi durup başka alternatifleri görmemizi engelleyen şartlanmışlıkları ve daha birçok şeyi keşfederek adım adım özgürleşmesine imkan veriyor insanın. Eleştirilmekten korktuğu için anlatamayan insan, terapi sayesinde güvenmeyi öğreniyor bir anlatıcı olarak kendine. İnsanın sözleri, sesi, kendi önem kazanıyor. Terapide iyileşme yalnızca konuşulan konular üzerinden gerçekleşmiyor. Etrafında gerçekleşen tüm deneyim, insanı daha iyi bir versiyonuna dönüştürmeye destek oluyor. 2024'te kendim için bunu yapacağım derseniz eğer, Salus'ta 3 ay boyunca geçerli %10 indirim kodunu açıklamalarda bulabilirsiniz. Gelelim 2024 için aldığım ikinci karara. Aslında hem birinci kararı hem de bu kararımı çoktan uygulamaya başladım. Devam edeceğim sadece. İkinci karar şöyle. Memnun olmadığım, beni olumsuz etkilediğini bildiğim ya da düşündüğüm ve değiştirebileceğim her konuda aksiyon almak. Korkmaktan çok yoruldum ve korkunun karşısına çıkartabileceğim en güçlü kartın ben elimden geleni yapıyorum kartı olduğuna karar verdim. İlk olarak sigarayı bıraktım. Sürekli ve çok içmesem de inanılmaz bir hastalık anksiyetesi yaşıyorum sigara içtiğim dönemlerde. Sürekli kendimi dinleyip en ufak değişik bir hissi aşırı kötü hastalıklara yorup hayatı kendime zehir ediyorum. Ben kendime sigaradan daha çok zarar veriyor olabilirim yani. Dopamin sisteminin işleyişini bilmek burada da işe yarıyor bu arada. O bir sigara yakmediğin bağımlı iç sesin aslında istediği şöyle en hızlısından bir dopamin yükselişi. İçmedikçe dopamin reseptörleri normale dönüyor. İstek de azalıp yok oluyor. Ben şu an sigara yüzünden başıma bir şey geldi ya da gelecek galiba diye düşünmemenin keyfini çıkartıyorum mesela. İkinci olarak Mart ayında hamile olduğumu hastanede öğrenince hemen doktor randevusu alıp bir jinekologla görüştüm. Hamilelikte bebeğin beyin gelişimi için annenin tiroid hormonlarının düzgün çalışıyor olması lazımmış. Tiroidlerimde bir sorun var mı diye sordu doktor. Az çalıştıklarını 2021'de hipotiroidi teşhisi aldığımı söyledim. İlaç kullanıyor musun diye sordu. Hayır dedim. Bu ara kullanmıyorum. Sonuç olarak doğurmamaya karar versem de kendim için tekrar tiroid ilacına başladım. Ama dozu bir türlü ayarlanmadı. Bütün ayarım bozuldu. Bir dönem normal halimin dışında kontrol edilemez öfke nöbetleri geçirdim. Hipotiroidinin kilo almak ve verememek, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi etkileri var. Bunları biliyordum ama o zamana kadar sinirlilik, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, kolay yorulma, karıncalanma, iğnelenme, ayakta yanma gibi nöropsikiyatrik sorunlara sebep olduğunu bilmiyordum. Hipotiroidi travmatik, stres ve korku dolu yıllardan sonra gelmişti. Stres bozabiliyormuş hormon dengesini, bunu biliyordum ama karıncalanma, yanma gibi semptomların kaynağı olabileceğini bilmiyordum. Sağlık konusunda endişelenmemek için elimden geleni yapma planıma Temmuz ayı gibi çok iyi bir endokrin doktoru bulup ona giderek devam ettim. Tiroid hormonlarımı olması gereken seviyeye getirmek ilk hedefimdi. Eski GATA doktoru olan profesör tahmin ettiğim gibi bana tüm dertlerimi sorunca davul gibi şişmelerimden, muhtemelen huzursuz bağırsak sendromu ya da SIBO olduğundan ama kolonoskopi ya da endoskopi yapılmadan gelişigüzel ilaç yazıp yanına da bir antidepresan iliştirdiklerinden, tedavi etmeyecek, anlık rahatlama sağlayıp semptom bastıracak ilaçları içmek istemediğimden bahsettim. Bir de mental olarak pek iyi olmadığımı ama geçmişte yaşadığım çöküşe kıyasla çok iyi olduğumu ekledim. Doktor cevaben bana bağırsaklarını iyileştirmeden hiçbir şeyi iyileştiremeyiz. Sen kendini ruhen de iyi hissedemezsin dedi ve beni bir gastroenteroloji doktoruna yönlendirdi. Kolonoskopi ve endoskopi yapıldı. Sonuç olarak huzursuz bağırsak sendromunun teşhisi kondu. Sonrası şöyle, endokrin doktoru bana hem bağırsakları hem sinir sistemini hem hormonları dengeleyecek, eksik olan vitaminleri tamamlayacak takviyeler verdi. Ve bir fonksiyonel tıp diyetisyenine yönlendirdi. Diyetisyen yalnızca huzursuz bağırsak sendromu değil, SIBO'da olduğuna karar verdi bilgilerimi topladıktan ve görüştükten sonra. O da takviyeler, sindirim enzimleri verdi ve her hafta farklı bir listeyle devam eden özel bir diyete başladım. Bu kadar detaylı sağlık durumumu size anlatmamın sebebi şu. Yıllardır doktor doktor gezip çözüm arayışım, ağrı ve spazm gidericiler bir de antidepresan reçete edilmesiyle sonuçlandı. Hiçbirini kullanmadım. Ben el yordamıyla okuyor okuyor az çok ne olduğunu biliyor ama bir yol haritası çıkartıp çözemiyordum. Psikolojik denilerek antidepresan reçete edilen ama geçmek bilmeyen rahatsızlıklarınız varsa, antidepresanı bırakınca geri geliyorsa aslında tedavi edilmeyi bekleyen kronik bir rahatsızlığınız olabilir. Son 1-2 senede kalp ağrısı sandığım gaz sancısı, tüm vücuduma yayılan karıncalanmalar ve iç sıkışmasıyla geçirdiğim panik atakların çoğunun sebebi milyonlarca sinir hücresinin evi olan bağırsaklarımmış. Hem hipotiroidi hem huzursuz bağırsak sendromu ve SIBO bana 2017'de başlayan mental çöküşten yadigar. Teşhis koyulması, gerçekten tedavi etmek üzerine aksiyon alınması için yıllar geçmesi gerekti. Diyet ve takviyelerle birlikte karıncalanmalar, uyuşmalar azaldı. Diyet dışına çıkarsam yok diyorlar sadece. Aynı şekilde davul gibi şişmiyorum da ve kilo veriyorum. Huzursuz bağırsak sendromunda bağırsaklar emilim işlemini düzgün gerçekleştiremediği için tiroid ilacını emerek kullanmamı söyledi doktor. Bana Türkiye'de satılan Ötrox marka ilacın yaramadığını düşündüğümü söylediğim için Avrupa'da satılan Eltroksin alabilirsen dedi. İtalya'da o ilacı ararken çok daha iyisini bulduk. Daha doğrusu Eltroksin'i likit formda bulduk. İtalya tiroid araştırmalarında iyiymiş bayağı. Özellikle bağırsak sorunu yaşayanlar için likit formda tiroid ilacı üretmişler ve daha çok yeni sürmüşler piyasaya. Henüz kullanmaya başlayalı 2 ay olmasına rağmen son kan testinde tiroid seviyelerim normale dönmüştü. Yani evet, ruh halim de mükemmel değil, bunu biliyorum, farkındayım. Yaşadığım şeyleri, şartlarımı, hissettiklerimi düşünecek olursak benim kendimi çok da harika hissetmiyor olmam şaşırtıcı değil. Üstelik tedavi edilse ruh sağlığımı ve sinir sistemimi de toparlamaya yardım edecek hastalıklarım var. Tedavi edilmezlerse benim kendimi iyi, canlı, güçlü hissetmem neredeyse mümkün değil. Mevcut uyuşmaları, karıncalanmaları, sinir krizlerini antidepresanla değil, tiroid ve bağırsakları tedavi etmeye başlayarak kontrol altına aldık. Fiziksel semptomlardan bağımsız ruh halime gelecek olursak da hiçbir şey yapmadan tüm ailemi parça parça kaybetmemin, yaşadığım hayal kırıklıklarının, yarım kalanların, kapanmayan hesapların, gelmesi muhtemel kötü haberlerin sancısıyla yaşamamın, içimden kanlı canlı hayatta olan aile bireylerimin cenazelerini kaldırmamın, yaşarlarken yaslarını tutmamın, bir yandan da ölmelerinden korkmamın, tüm ait olduğum insan ve mekanların yok oluşunun ve yaşadığım daha birçok şeyin güle oynaya deneyimlenecek bir tarafları yok. Oyun değil bu ya, film değil, şaka değil, gerçek yani. Üzüntüsünü yaşayıp hesaplaşmalarını bitirmeden ilaçla iyileşilebilir mi bunlardan? Kendimi kötü hissetmem normal yani. Geçsin diye ilaç kullanmak, ilacı bıraktığım bir gün hakkıyla hesaplaşamadıklarımın ağırlığıyla yüzleşmek istemiyorum. Toparlayacak olursak, sağlık endişelerimi yok etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya baş koydum. Sigara içmiyorum. İçki zaten tüm yıl totalde 10 kere falan içtim. 2024'te onu da içmesem olur. Doktorların verdiği takviyeleri aksatmadan kullanıyorum. Diyet listesine uyuyorum. Yürüyüş yapıyorum. Pilates'e başladım. Elimden gelenin en iyisini, maksimumunu yapıyorum. Ve evet, yıllardır bir türlü tamamen kontrol altına alamadığım korkulara karşı İlk defa güçlendim nihayet. Bu sonsuza kadar yaşama isteği değil, kendiyle bozmak değil bu arada. Hem dünyada hem de kendi bedenimin içinde güvende hissetmeyişime, maksimum yapabileceklerimle kontrol edebildiğim kadarıyla müdahale ediyorum. Daha fazlasını yapamam. Kendimi kötü hissettiğimde panik olmuyorum artık. Telaşla hemen şunu değiştireyim diyebileceğim hiçbir şey yok. Geleni ancak kabul edebilirim ve bu düşünce ve yaşantı bana çok iyi geldi. 2024 hedeflerim bu kadar galiba. Yılın kendisinden herhangi bir beklentim yok. Kendimden beklentilerim var. Tohumları 2023'te ekilen bazı ağaçların meyvelerini toplamayı umuyorum. Sonuç vermesini beklediğim bazı emeklerim var. Güzel haberler bekliyorum. Kendimden de anda kalarak yaşamak, her konuda gücüm yettiğince elimden gelenin en iyisini yapmak ve gelecek için çok fazla endişelenmemek üzerine çalışmak gibi bir beklentim var. Ben oldum olası ciddiye alıyorum bu yaşama işini. Geçici olduğumuz gerçeği tek bir anı bile boşa geçirmememi fısıldıyor kulağıma. Bir de bazı kararlar almama sebep oluyor. Bireysel hedeflerimi, seyahatleri, yaşadıklarımı hepsini bir kenara koyuyorum. Bazı şeyler için zamanı geri almak mümkün değil. Mesela dudağımın üstünde az da olsa çizgiler oluşmaya başlamış. Muhtemelen sigara içmekten. Eğer ömrüm varsa yalnızca bir kez yaşlanacağım ve o çizgileri istemediğimi biliyorum. Başka sebepler olmasaymış, sırf bu sebeple bile benim için sigarayı bırakma zamanı zaten gelmiş. Güzel yaşamak istiyorum çünkü. Hem çizgisiz bir dudak üstü isteyip hem sigara içmeye devam edemeyeceğimi biliyorum. İşlem yaptırarak genç göstermek, çizgileri yok etmek istemiyorum çünkü. Zarar verecek şeyler yapmayarak bedenime olabildiğince kendi zamanını vermek istiyorum. Ben benim olandan, kendime ait olandan keyif alıyorum. Yine bir kere yaşayacağız bilinciyle 17 yaşından beri boyadığım saçlarımı 27 yaş civarında kendi rengine döndürmeye başladım. Beyazlayana kadar kendi rengini kullanma şansım vardı ve o şansı değerlendirecektim. İyi ki yapmışım bu iyiliği kendime. Başka bir hedefim yok dedim ama 2024 için üçüncü bir hedefim daha var aslında. Konu buralara gelince hatırladım. Kendime sigara içmediğim, telefon ekranından ve alkolden uzak bir yıl armağan edeceğim. 2004 senesinden beri sigara içmediğim, 2009 senesinden beri içki içmediğim ve 2016 civarından beri de sosyal medyaya bakmadığım yıl olmadı. Uyaranlardan sıyrılınca dünyayı nasıl bir gözle göreceğim? Duygu durumum, ruh halim nasıl değişecek, neler yaşayacağım, fiziksel olarak nasıl hissedeceğim merak ediyorum ve açıkçası heyecan duyuyorum yaşayacaklarım için. Kendime elimden geldiğince 2003 senesi dünyası deneyimi yaşatacağım ve bence her şey değişti dediğimiz dünyada kafamızı ekrandan kaldırdığımızda birçok şeyin aynı olduğunu fark etmemiz muhtemel diye düşünüyorum. Böyleyken böyle yılın son bölümü biraz bölük pörçük oldu ama içimden geçenleri aktarabildim diye düşünüyorum. Çok zorlandığım zamanlar da oldu. Güzel deneyimler de yaşadım bu sene. Çabayla ve umutla tutundum hayata. Gelecek yılda neler yaşayacağız bilmiyorum. Ama o belirsizlik hissinin beni plan yapmaktan, kendimi düşünmekten alıkoymasını istemedim bu yıl. Ben önümüzdeki yıl gerçekliğin ve netliğin, sadeliğin, çabuk çabuk değil yavaş yavaş yapılanların yılı olsun istiyorum. Yavaş yavaş değil de biraz hızlanarak yapmak istediğim bir şey var yalnız. Bir sonraki bölüm. Bir önceki bölümü 2013 yılında Amerika macerasının bitiminde Los Angeles Havalimanı'nda bırakmıştık. En kısa zamanda 16. bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese gönlünden geçen güzelliklerin gerçek olduğu mis gibi bir yıl diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.